Ayrım 24. Dışı Kurdun Rüyaları. Cengiz Aytmatov. Sayfa 220. 4. Kısım. Abdiyas'ı Calpak Saz Hastanesi'ne götürdüler ve onu Doktor Ali İsmailovna'nın bilgili ve özenli tedavisine bıraktılar. Kazak doktor Aliye İsmail ciddi bir kadındı, biraz sert şekilde sordu. Durumunuz oldukça kaygı verici, bacağınızı bir uzmana göstereceğim. Bu arada enfeksiyonu durdurmak için antibiyotik vereceğim size. Ama başınıza geleni tam olarak bilmeliyim. Sadece merak ettiğim için sormuyorum bunu. Bir hekim olarak olayın aslını bilmem gerek. Meydana gelebilecek sayısız olaylar arasında öyle bir istisnası vardır ki o yüce yaradanın bir lütfudur. Böyle bir olayla her insan hayatında hiç olmazsa bir defa karşılaşabilir. Ama böyle bir olayla karşılaşan insanın hiç olumlu sonuç alamaması ihtimali de büyüktür. Ve bunu ancak daha sonra düşündüğü zaman anlar. Bu harikulade güzel mucizenin sürüp gitmemiş olması kalbine ürperti verir. Çünkü lütuf Tanrı'dandır ama onu değerlendirmek, sonuç almak insanların kendilerine aittir. Abdiyas da yakında böyle bir tecrübe geçirecekti. Hastaneye gelişinin 3. günü bir daha görebileceğini asla ümit etmediği biri ziyaretine geldi. Onun adını bile bilmiyordu daha ama o rüyalarının en tatlı konusuydu. Bilindiği gibi rüyaların sınırı yoktur. İğneler ve ilaçlar sayesinde Abdiyas'ın ateşi daha ilk akşam düşmüştü ve şimdi ancak 37,5 dereceydi. Ama dizindeki şiş bir türlü inmiyordu. Radyografisine bakınca kaburga kemiklerinden birinin de çatlak olduğunu anladılar. Yine de iyileşmekte olduğunu hissediyordu ve morali iyiydi. Çünkü Aliye İsmail gerçekten çok iyi bir doktordu. İnsanın yalnız vücudunu değil ruhunu da maneviyatını da tedavi ediyordu. Bütün tavırlarıyla hatta sesinin tonuyla hastalara güven veriyor, onların mücadele gücünü, dayanma gücünü arttırıyordu. Bu tür bir psikoterapi de bunca maceradan sonra ihtimam ve ilgiye çok ihtiyaç duyan Abdiyas'a gerçekten yararlı oluyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse hasta olmaktan, hasta oluşundan, iyi bir hekimin müşfik elleri arasında bulunmaktan, bir bahçe içindeki küçük hastanede istirahat etmekten oldukça memnundu. O akşam çok sıcak olduğu için bahçe yollarından birine bakan beyaz perdeli pencereyi açık bırakmışlardı. İki oda arkadaşı biraz hava almak ve birer sigara içmek için dışarı çıkmış ve Abdiyas yalnız kalmıştı. Sık sık dereceye bakıyor, ateşini ölçüyordu. Ateşinin yeniden yükselmesinden çok korkuyordu çünkü. Birden koridorda ayak sesleri duydu. Biraz sonra da sesini tanır gibi olduğu bir kadının nöbetçi hemşireye onun adını söyleyerek yattığı odayı sorduğunu. Kim olabilirdi bu? Kapı açıldı. İşte burada, dedi hemşire. Günaydın, dedi ziyaretçi genç kadın. Siz Kalistratov musunuz? Gözlerine inanamıyordu. Uçkudukta gördüğü ve onu unutamayacağı şekilde etkileyen motosikletli kızdı bu. Bu kızı ya da genç kadını karşısında görünce aklı başından gitti. Kızın söylediklerini duymuyordu bile. Yalnız tek tük kelimeleri işitiyor ve bunlarla sözlerini anlamaya çalışıyor ve anladığını da hissediyordu. Adının Inga Fyodorovna olduğunu, 3 yıl önce buraya geldiği zaman tanıştığı ve arkadaş olduğu Doktor Aliye İsmailovna'nın kendisinden söz ettiği için onu görmeye geldiğini söylüyordu kız. O da Abdiyas'ınkine benzer bir işin içindeymiş. Bir botanist olduğu için Mujumkum'da yetişen yabani kenevirleri incelemekle görevlendirilmiş. Ama o bu yabani kenevire ya da haşhaşa Latince pek karışık bir ad verilmişti. Abdiyas'la bu yüzden tanışmak istemiş, haşhaş konusunda yazacağı yazılar için bilimsel bulgulara ihtiyacı varmış. Abdiyas o anda bilimsel ya da değil, en ufak bir bilgi verebilecek durumda değildi. Bu genç kadının birdenbire karşısına çıkması, onu kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirmiş, allak bullak etmişti. Kendini toparlayacak gücü bulamıyordu. Ona olağanüstü güzel görünen o gözlere bakmaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. O gözlere dalıp gitmişti ve milyonlarca yıldız arasından yepyeni bir yıldız keşfeden bir astronom gibiydi. Göz kamaştıran bir yıldızdı bu ama onu öbür yıldızlardan yalnız bilen kişi ayırabilirdi. Ancak o kız gittikten sonra sakinleşti ve olup biteni tam olarak anlayabildi. Önce bir kara cahil gibi davranmıştı. Ona damdan düşer gibi her an sizi düşündüğümü nereden bildiniz gibi bir soru sormuştu. Ne gereği vardı bu aptalca sorunun? Saçma bir soruydu bu ve kız da ne diyeceğini bilememişti de sadece kaşlarını kaldırmış ve esrarlı bir şekilde gülümsemişti. Daha da güzel olmuştu bu haliyle. Eğer onun bu sorusunu basit bir iltifat saymışsa, seviyesizlikle yorumlamışsa kendisini affedemeyecekti. Ama Tanrı'ya şükür, o bunu yüksek ateşin sebep olduğu bir sayıklama gibi kabul etmiş, bu soruya pek aldırmıyor görünmüştü. Sonra da o ilk karşılaşma üzerinde uzun uzun durmuştu. Çok kısa bir karşılaşma olmasına rağmen kız da çok iyi hatırlıyordu o günü. Ona ertesi gün helikopter geçerken iki haşhaş toplayıcısı ile otların arasına yatıp saklandığını söyleyince de çok gülmüştü. Kız ona Taşkentli kimyager ve biyolojistlerden oluşan bir heyetle o helikopterde olduğunu, bu heyetin bir araştırma enstitüsü adına yabani keneviri tamamen yok edebilecek yeni bir ürün ya da ilaç bulmak için çalıştığını da söylemişti. Abdias böylece toksimaniye karşı birkaç cepheden mücadelenin başlatılmış olduğunu da hayretle öğrenmiş oldu. Fakat bu bitkinin kökünü kurutmak öyle kolayca halledilecek meselelerden değildi. Haşhaşı bittiği yerde yok edecek bir madde, bir etken imal etmek kolay olsa bile onun daha da kötü bir sonuca, çok daha tehlikeli bir yarı etkiye sebep olması mümkündü. Çünkü insanoğlu ne zaman tabiatın dengesini bozmaya kalkışsa böyle olurdu. Haşhaşın bitmesini engelleyecek bir ilaç toprağın 200 yıl kısır, verimsiz kalmasına yol açardı ki uyuşturucu ile mücadele uğruna böylesine büyük bir ekolojik felaket göze alınamazdı. Anlaşılıyordu ki o genç kadın ya da kız riski daha az olan bir mücadele yolu bulmak ümidiyle haşhaş üzerinde inceleme yapıyordu. ''Tanrım'' dedi Abdias Kalistratov, ''yabani bir otla insanların ahlak çöküntüsü arasında ne büyük bir bağ, bir ilgi var. Eğer tabiatın bilinci olsaydı gerçekten bir cani olabilirdi.'' Abdias Inga ile karşılaşmasını ne zaman hatırlasa bu olayın hayatında yeni bir dönem başlangıcı olduğunu söylerdi. Yeni bir çağydı bu. Bunu romantik tiplerin bir abartması saymak hatadır. Gerçi onun bu kıza birdenbire vurulmasında korkunç bir aşırılık vardı ama öyle gergin bir duyguya kapılıyordu ki halk arasında yaygın olarak söylenen aşk kelimesi ile ifade edilemezdi. Küçük Priyoksk şehrindeki evine dönerken yol boyunca zamanının en güzel anlarını ona kartpostal yazmakla geçirir, trenin 5 dakikadan fazla durduğu her istasyonda bu kartları ona postalardı. Dönüşünden bir gün sonra da uzun bir mektup yazardı. Bana ne olduğunu anlayamıyorum. Bugüne kadar kendimi oldukça ihtiyatlı, heyecan bakımından da zihin bakımından da çok dengeli bir insan sanırdım. Oysa şimdi ruhi durumumu anlayamıyorum. Çok tuhaf ama bu halimi incelemek, anlamak da istemiyorum. Hala beni adeta yere seren o eşsiz, o duyulmamış mutluluğun şoku altındayım. Bir mutluluk çığı altında kalmış gibiyim. Hani şu dağdan kopan kar parçacıklarının yuvarlana yuvarlana büyüyerek önüne çıkan her şeyi sürüp süpürüp götüren çığın altında. Böyle bir çığı bir belgesel filmde görmüştüm ve bu beklenmedik sevinç yığınının altında kalmaktan da sonsuz mutluluk duyuyorum. Bu dünyada benimkinden daha büyük bir mutluluk hiç olmamıştır. Benim şansım eşsiz. Vahşi bir fanatik gibi bu yaz boyunca bana getirdiği uğur için çıngırağımı durmadan sallıyorum. Çünkü bu çıngırak beni ölümden kurtardı ve ölseydim tadamayacağım mutluluklar sundu bana. Aşk her canlı için bir ruh ihtilalidir. Çünkü onun yaktığı her şey aynı zamanda bir rönesans, bir yeniden doğuştur. Inga, bütün saçma sapan sözlerimden dolayı senden özür dilerim. İşin aslı şu ki seni seviyorum ve senin benim için ne ifade ettiğini yeterince güçlü kelimelerle anlatmaktan acizim. Bırak bir nefes alayım, yazı işlerine uğradım, başıma gelenleri de kısaca anlattım. Röportajımı bir an önce yazmam için beni sıkıştırıyorlar ve sabırsızlıkla bekliyorlar. Belki bu konuda daha sonra sürekli makaleler de yazarım. Böylece gazetede devamlı bir işim de olur ümidindeyim. Tabii bunun için vakit henüz erken. Hemen yarından itibaren işe koyulacağım. İsteyerek not tutmadım. Bu yüzden hafızama başvurmam, her şeyi hatırlamaya çalışmam gerek. Yine de yargılanacak ve ağır cezaya çarptırılacak kaçakçıları düşündükçe huzurum kaçıyor. Elbette onlar bunu hak ettiler ama ben onları tanıma ve anlama fırsatını buldum. Hayat onlar için gerçekten zordu ve talihsizliklerine üzülüyorum. Özellikle küçük Lenka'ya çok acıyorum. Bu yollara düşmüş olması o çocuk için çok korkunç. Hatırlarsın, benzer durumlarda ahlak meselelerinden uzun uzadıya söz etmiştik ve sen çok haklısın. Dünyanın herhangi bir noktasında işlenen her suç, her kötülük hepimizi ilgilendirir. O kötülüğün işlendiğini bilmesek ve çok uzağında olsak bile ilgilendirir. İtiraf edelim ki bazen hasmımız ya da rakibimiz dediğimiz kişilerin başlarına gelen bir felaket bizi güldürür. Gazeteler bu suçları anlatmalıdır. Yeryüzünde işlenen bütün kötülükleri bilmek ve bunları ciddiye almak, konuya dört elle sarılmak zorundayız. Çünkü insanların felaketleri arasında bir ortak nokta, bir denge vardır ve onları birbirlerinden ayıran kötülükler, birleştirenlerden daha azdır. Yalnız bunların asıl sebeplerini bilmemiz gerek. Bütün mücadelelerimize ve çelişkilerimize rağmen bir evrensel uzlaşmayı sağlayabiliriz. Çünkü selamete, kurtuluşa açılan tek kapımız budur. Bütün düşüncelerimi seninle paylaşmak, beni dinleyen iyi kalpli birinin bulunduğunu bilmek harika bir şey. Yakında mektuplarımla canını sıkmaktan, seni bıktırmaktan korkuyorum. Ama sana hiç durmadan yazma ihtiyacını duyuyorum. Karşı gelinmez bir istek bu. Yazmasam bu ayrılığa dayanamayacağımı hissediyorum. Hiç olmasa düşüncelerimle her zaman seninle olmak istiyorum. En çok istediğim şey de seni ilk gördüğüm anı tekrar yaşamaktır. Bana Mujunkun bozkırının ortasında bir motosikletle göründün. Tıpkı Olimpos dağından modern kıyafete bürünerek inen bir tanrıça gibiydin. Ve benim zavallı sapkın kalbimi o anda fethettin. Bunu söylemekten biraz utanıyorum ama uçkulukla seni görür görmez öylesine gözüm kamaştı ki kendimi hayranlık ve korku karışımı bir duygudan kurtaramıyorum. Eski arkadaşlarımı düşündükçe onlara karşı görevimi yapamadığım için kendimi affedemiyorum. O insanların ıstırap yükünde kötü olanı zerre kadar azaltamadım, iyi olanı da yine zerre kadar arttıramadım. Kalplerine tanrı korkusu girecek sanıyordum ama onlarda para kazanma hırsı ağır bastı. Şimdi de bu çocuklara yardım edebileceğim bir yol bulmak için kafa patlatıyorum. Hiç olmasa onlara yardım etmek istiyorum. Çünkü bu çevrede yalnız onları tanıyorum. Bugün hiç rağbet görmeyen ama insan ruhunun en esaslı, en yüce itiraf ve ifadelerinden biri olan pişmanlık duyma yolunu göstermek isterdim. Çağdaşlarımızın ahlak anlayışında bu duygunun tamamen yok olduğunu da söyleyebiliriz. Ama hata ya da günahlarını bilmeyen bir insan tam bir insan olabilir mi? Pişmanlık ve günahın kefaretini ödemek suretiyle ruhun aydınlanmasından ürperti duyan ve gözü kamaşanlar yalnız düşünce ya da hareketlerindeki hatayı, günahı bilebilen insanlardır. Bizi gerçeğe götüren yol adım adım olgunluğa, mükemmelliğe, güzelliğe de yaklaştırır. Aman Tanrım, işte yine başa döndüm. Beni bağışlamanı diliyorum Inga. Kendi duygularımla boğuluyor ve her defasında tekrar tekrar aynı tutkularıma, kafamdan çıkaramadığım düşüncelere dönüyorsam bunun tek sebebi varlığımda işgal ettiğin yerdir. Sana anlatmak istediklerimin binde birini bile yazamıyorum gibi geliyor bana. Seni bir an önce görmeyi, bütün dokularımla, bütün benliğimle arzu ediyorum. Birbirimizi görmeyeli tam bir hafta oldu. Gerçekte bilmeni isterim ki bu çok büyük ve gittikçe daha da büyüyen ayrılık acısı şu anda bütün ruhumu sarmış bulunuyor. Bundan gayri her şey tuhaf bir büyü ile büyük ölçüde önemini yitirmiş, yavaş yavaş ikinci plana düşmüş bulunuyor. Temmuz sonunda güzel bir günde gazete idarehanesinden yıkılmış olarak ayrıldım. Yazı işleri müdürünün bana karşı, röportajıma karşı gösterdiği ani davranış değişikliğine çok üzüldüm. Bir süreden beri gazeteci arkadaşlarım da çok tuhaf davranıyor. Beni bu yolculuğa teşvik eden ve yazmamı çok isteyen arkadaşlar, düştüğüm bu durumdan kendilerini sorumlu tutuyorlar galiba. Bu ortam beni çok sıkıyor, çok üzüyor. Birisinin benimle karşılaştığı zaman rahatsız olduğunu anlayınca ben de bir suçluluk hissine kapılıyorum ve onu bu sıkıntıdan, benimle olduğu için acı çekmekten kurtarmaya çalışıyorum. Artık bir çeşit vicdan azabı verdiğim için yazı işlerinde görünmemeye, oraya gitmemeye karar verdim. İhtiyaçları olursa beni bulurlar, ihtiyaç duymazlarsa kendileri bilir, ben de ne yapacağımı bilirim. Ben Rusya'nın o güzel yazında caddelerde yürürken hep coşkular içinde olurdum ama bu defa taş gibi donuk ve katıydım. Namuslu bir vatandaşın örnek hareketi, bir ruh haykırışı, ahlak yoluna bir çağrı olan bu yazımı yazabilmek için nice sıkıntılara girmiş, nice tehlikelere göğüs germiştim. Ama şimdi ülkenin prestiji gibi tutarsız bir gerekçeyle benim girişimlerimi, bütün yaptıklarımı mahvetmek istiyorlar. Bu gerçekleri kendimizden niçin ve ne adına gizliyoruz acaba? Buna nasıl kızdığımı, öfkelendiğimi anlatmak için kelimeler pek yetersiz kalıyor. Nihayet görüşebildiğim yazı işleri müdürü de bana şaşılacak açıklamalarda bulunmuştu. Gerekirse yetkili uzmanlara ayrıntılı bir rapor veririz. Uygun gördükleri, yararlı bulabilecekleri tedbirleri alırlar. Evet, aynen böyle söylemişti ve ben kendimi tutamamış, ne zamana kadar felaketlerin de faciaların da en alasının, en büyüğünün bizde olduğunu iddia etmemeye devam edeceğiz demiştim. Facialardan kastınızın ne olduğunu anlamadım. Uyuşturucu iptilalığının sosyal bir felaket, bir facia olduğu aklınıza hiç gelmedi mi? Böyle dedikten sonra yanından ayrılmıştım. Artık beni destekleyen, ayakta tutan yalnız Inga'nın mektuplarıydı. Onun yokluğu kalbimi parçaladığı zamanlarda mektuplarını tekrar tekrar okuyordum. Telepati denilen şey mutlaka vardır. Aksi halde derin üzüntülerimi ve düşüncelerimi önceden sezip nasıl yazabilirdi? Ne de olsa başarısızlığa uğramış eski bir papaz okulu öğrencisiydim. Modern genç kızların hoşuna giden süpermenlerin yanında pek silik kalıyordum. Yine de Inga'nın bana tam bir güven duyması, hatta saygısı ve özellikle de satırlar arasında apaçık ifade edilen içten duygusu beni kendi gözümde büyütüyordu. Uzun bekleyişten sonra talihimin beni yanıltmadığını görerek sevinçten uçuyordum. Ona benim Inga'ma rastlamak ne büyük bir mutluluk. Aşkın bütün sırrı bu karşılıklı ilgiye, sevgiye dayanmıyor mu? Bugüne kadar maddi konulara doğrudan doğruya değinmekten kaçınmıştık. Çözülmesi gereken müşahhas meselelerim üzerinde durmamıştım. Önce istikrarlı bir işim ve gelirim olmalıydı. Dönüşümden beri babadan kalma kütüphanedeki kitapları satarak geçindim ve bu da hiç hoşuma gitmiyordu. Asya'ya Inga'nın yanına gitmeyi, orada bir iş bulup onun yanına yerleşmeyi de çok düşündüm. Onun çalıştığı araştırma biriminde beni çok ilgilendiren bir alandaki araştırmalarına yardımcı olmak için basit bir yardımcılık görevine razıydım. Uyuşturucu felaketi ikimizin de ortak meşgalesiydi. Ben bu felaketin ahlak yönüyle ve o düzeyde mücadele etmek istiyordum. O da bilimsel alanda mücadelesini sürdürüyordu. Onun pek zevkli görünmeyen, zamanımızın o moda işlerinden biri olmayan, parlak bir gelecekle vaat etmeyen bu çalışmaya heyecanla, can ve gönülden bağlanmasına büyük hayranlık duyuyordum. Aslında yabani keneviri yok etme çarelerini ciddi olarak araştıran yalnız o idi. Inga, Kırgız bozkırında, Cambul şehrinde doğmuş, öğrenimini Taşkent'te yapmıştı. Herhalde bu tür meseleler o zaman ilgisini çekmiş ve bu ilgi meslek seçiminde onu etkilemişti. Inga'nın da bazı meseleleri vardı. 3 yıl önce oğlu Igor doğduktan az sonra kocasından ayrılmıştı. Igor şimdi Inga'nın, ikisi de doktor olan ve Cambul'da oturan anne ve babasının yanında kalıyordu. Hava kuvvetlerinde pilot olan eski kocası ise yeniden evlenmeye hazırlanıyor, çocuğun durumu hakkında Inga ile görüşmek istiyormuş. Inga hele şimdi demir yollarında çalışanlar cemiyetinin anaokuluna kabul edebileceklerini bildirdikleri oğlunu kocasına vermek istemiyordu. Ben bu habere çok sevindim ve bu konuda bana tamamen güvenebileceğini söyledim. O zaman bana sonbaharda izin aldığı zaman Cambul'a birlikte gitmemizi teklif etti. Böylece oğlunu, anne ve babasını tanıyacaktım. Bu teklif beni çok duygulandırdı ve ona istediği anda onunla geleceğime, gelecekteki hayatımızın ortak çıkarlarımıza, özellikle de onun çıkarlarına dayanacağını, benim için en büyük mutluluğun onu mutlu etmek, isteklerini yerine getirmek olduğunu söyledim. Böylece kaderimiz yakında birleşecekti. Şimdi bu buluşmanın gerçekleşmesi ümidiyle yaşıyor ama o yolculuk için çok da endişe duyuyordum. Çünkü geleceğimizi bu seyahatin sonucu tayin edecekti. Ama her şeyden önce para bulmam gerekiyordu. Calpaksaz'a gidiş bileti bile ateş pahasınaydı. Önce röportajımdan alacağım paraya güvenmiştim ama artık onu düşünmemek daha iyi olurdu. Sonunda belediye matbaasında gece muhasebeciliği gibi bir iş buldum. Parası azdı. Nihayet bir gün sabırsızlıkla beklediğim mektup geldi. Inga benden Ekim sonunda Calpaksaz'a gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Oradan da birlikte yola devam edecek, devrim bayramında Cambul'da olacaktık. Ona telgraf çekmek için deli gibi postaneye koştum. Seyahat masrafımı elde kalan son kitaplarımı satarak temin edecektim. 24. ayrımın sonu. Sayfa 229.